Ayrım 4.
Bütün bostan halkı kelimelere gerek duymadan üstü kapalı olarak aralarında anlaşmıştı. Bu öyle bir dayanışmaydı ki sanki ağaçlar ve yollar bile buna katılıyordu. Zaten Pimento daha olay günü söylediği sözlerle buna ön ayak olmuştu. Bakalım bu topraklara hangi yürekli yerleşmeye cesaret edecek? Kadınlar ve çocuklar da dahil bütün bostan halkı sanki gizli bir anlaşmaya varmışçasına bakışlarıyla cevap veriyorlardı. Evet, görelim bakalım. Barrett'in tekmeleri altında ezilen, orak darbeleriyle yaralanan lanetli toprakta asalak bitkiler ve deve dikenleri sanki adamın hapiste öleceğini sezmişler gibi boy göstermeye başladılar. Don Salvador'un cimrilikte babalarından geri kalmayan oğulları toprağın gelir getirmemesi yüzünden sefalete düştüklerine inanıyorlardı. Bostanlara yakın bir bölgede gözü pek biri olarak tanınan ve elindekiyle yetinmeyen bir çiftçi, kiranın düşüklüğünden heveslenerek herkese korku salan topraklara gelmek cesaretini gösterdi. Toprağı ekip biçmeye omuzunda av tüfeğiyle gidiyordu. O ve adamları komşuların kendilerine karşı takındığı soğuk tavra gülüyorlardı. Onlar geçerken kulübeler kapanıyor ve dostça olmayan bakışlar uzaktan onları izliyordu. Bir pusu ihtimalini göz önünde bulundurarak daima dikkatli davranıyordu. Ne var ki tedbirli olması bir işe yaramadı. Bir akşam henüz sürmeyi tamamlayamadığı tarladan tek başına dönerken kendisine çifteyle iki el ateş edildi. Saldırganın ortaya çıkmadığı bu olayda şans eseri yara almamış, saçmalar kulaklarının dibinden ıslık çalarak geçmişti. Yollarda tek bir kişi bile görünmediği gibi ayak izleri de yoktu. Ona bir sulama kanalından sazlar arasında pusuya yatarak ateş etmişlerdi. Böyle hiç görünmeyen bir düşmanla mücadele edemezdi ve gözü pek adam aynı gece kulübenin anahtarını sahiplerine teslim etti. Don Salvador'un oğulları ileri geri konuşuyorlardı. Asayiş yok muydu? Namuslu vatandaşın malını korumak için devlet neredeydi? Kuşkusuz bu olayın sorumlusu, toprakların ekilmesine hep karşı çıkmış olan Pimento'ydu. Jandarmalar bostanların kabadayısını tutuklayıp hapishaneye götürdüler. Fakat ifade verme zamanı geldiğinde bütün bölge halkı hakimin önünde birbiri ardından Pimento'nun suçsuz olduğunu söyleyip durdu. Köylülerin ağzından aksini kanıtlayacak bir bilgi almak mümkün değildi. Hepsi de aynı dersi ezberlemişlerdi. Hatta kulübelerinden hiç çıkmayan yatalak yaşlı kadınlar bile o gün iki el ateş edildiğinde Pimento'nun Albora'da bir meyhanede arkadaşlarıyla yemek yediğini söylüyorlardı. Enselerini kaşıyarak insanın yüzüne baka baka yalan söyleyen bu saf görünüşlü köylülere karşı bir şey yapılamazdı. Pimento serbest bırakıldı. Böylece bütün kulübeler rahat bir nefes aldı. Örneği görülmüştü. Bu toprakları ekip biçmeye kalkışmak insanın postuna mal olurdu. Ama cimri mal sahipleri pes etmediler. Toprakları kendileri adına ekmek için fakir ve uysal halk arasından ırgatlar buldular. Bunlar sefalet içinde yüzen, kaba yün kokan, komşu Aragon dağlarından kopup gelen zavallılardı. Açlığın ta buralara kadar sürükleyip getirdiği bu çurrolara, Türkçe'de abalı anlamında. Bostanlarda acıyarak bakıyorlardı. Zavallılar. Ekmeklerini kazanıyorlardı. Onların ne günahı vardı? Ve gece vakti kürek omuzlarında tarladan dönerlerken, Kopa'nın meyhanesinin kapısında onları içeri davet eden iyi niyetli biri hiç eksik olmuyordu. Onlara içki ısmarladıktan sonra ciddi bir yüz ifadesiyle oğlunu kötülüklerden korumaya çalışan bir baba gibi alçak sesle konuşup nasihat ediyorlardı ve bu uysal çurolar ertesi gün tarlaya gidecekleri yerde topluca mal sahiplerinin kapısını çalıyorlardı. Efendi, paramızı almaya geldik. Ve bu kızgın iki bekar cimrinin adamları ikna etmek için dil dökmeleri bir fayda sağlamıyordu. Efendi diye cevap veriyorlardı ırgatlar. Bizler yoksuluz ama canımızı sokakta bulmadık. Adamlar sadece işi bırakmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda Barrett'in topraklarına gündeliklerini kazanmak için gelecek olan hemşehrilerini uyararak şeytandan kaçarcasına uzaklaşmalarına sebep oluyorlardı. Toprakların sahipleri resmi makamlara başvurarak koruma talep ediyorlardı. Bir çift jandarma eri yollarda nöbet tutmak, şüpheli konuşma ve davranışları tespit etmek için bostanlara gönderiliyorsa da hiçbir sonuç elde edilemiyordu. Jandarmalar her gün aynı manzaraya tanık oluyorlardı. Kadınlar asma çardakları altında dikiş dikiyorlar ya da şarkı söylüyorlardı. Erkekler tarlada sırtlarını kamburlaştırarak başlarını kaldırmadan çalışıyorlardı. Pimento ökseli çubukların karşısında beyler gibi yan gelip yatarak kuşları bekliyor ya da beceriksizce Pepeta'ya yardım ediyordu. Kopa'nın meyhanesi önünde birkaç ihtiyar ya güneşleniyor ya da içeride kağıt oynuyordu. Çevrede koyu bir sessizlik, barış ve huzur hakimdi. Fakat bu sakin görünüşlü insanlara güvenilmezdi. Hiçbir çiftçi bedava dahi verseler toprakları almak istemiyordu. Sonunda mal sahipleri inattan vazgeçerek kulübeyi ve toprakları kiralayacak ya da satın alacak demir iradeli biri çıkıncaya kadar beklemeyi uygun buldular. Bostan halkı Don Salvador'un mirasçılarının zarar ettiklerini ve hırslarından kudurduklarını düşünerek zevkten dört köşe oluyordu. Bu onlar için yeni ve zevk veren bir eğlenceydi. Her zaman yoksullar altta kalacak değillerdi ya. Tüm bostan halkının cephe aldığı o iki cimrinin öfkelerinden nasıl köpürdüklerini hayallerinde canlandırdıkça köylülere yedikleri sert ekmek daha yumuşak, içtikleri yavan içki daha tatlı ve günlük işleri de daha hafif geliyordu. Ayrıca ovanın ortasındaki bu bakımsızlık ve sefalet lekesi diğer mal sahipleri için de bir ders oluyordu. Kiranın gecikmesi durumunda kiracıyı sık boğaz etmedikleri gibi kirayı da ikide bir artırmıyorlardı. Terk edilmiş topraklar köylüleri birbirine sıkı sıkıya bağlayan bir tılsım gibiydi. Mal sahiplerine karşı güçlerini gösteren bir anıttı. Bu topraklar üzerinde hiç çalışmamış, ter dökmemiş beyefendilerin zenginliklerine ve kanunlarına karşı sefaletin mucizevi bir zaferiydi. Ayrıca çiftçiler, Barrett'in topraklarının yeniden ekileceği gün bostanların başına her çeşit felaketin geleceğine kendilerini inandırmışlardı. 10 sene süren bu zaferden sonra terk edilmiş topraklara, kör ve geveze bir çoban olan ve gerillaken yaşadığı maceraları, başka dinleyicisi olmadığı için her gün kirpas içindeki koyunlarını anlatan Tomba amcadan başka birinin girebileceğine ihtimal vermiyorlardı. Pimento tarladan tarlaya, kulübeden kulübeye koşarak Barrett'in topraklarının artık bir kiracısı olduğunu yaydığı zaman bütün bostan halkının şaşkınlığı ve öfkeyle bağırıp çağırması işte bundan dolayı boşuna değildi. Ve şimdi bir yabancı gelmişti. O, her kimse, üstelik bütün ailesiyle çıka gelmiş, oraya sanki kendisininmiş gibi yerleşiyordu. 3. Batist, bakımsız topraklara bir göz atınca burada yapılacak bir hayli iş olduğunu gördü. Fakat bundan dolayı cesareti kırılmadı. Gayretli, girişken ve ekmeğini kazanma uğrunda çalışmaktan yılmayan bir insandı. Ekmeği de bu topraklardaydı ve bu fırsatı kaçıracak değildi. Üstelik bundan daha beter durumlarla az karşılaşmamıştı. Hayatı boyunca kırsal kesimin sefalet çemberi içinde sürekli olarak meslek değiştirmiş, her yıl değişik işlerde çalışmış ama yine de ailesinin refah düzeyini belirli bir yere getirmeyi başaramamıştı. Delikanlılık çağında karısını tanıdığı zamanlar Sagunto yakınlarında bir değirmende çıraklık ediyordu. O zamanlar evde herhangi bir şeyin eksikliği duyulmasın diye kendi tabiriyle kurt gibi çalışıyordu ve Tanrı da bu çalışkanlığını ödüllendirmek için ona her yıl bir çocuk vermişti. Bunlar her saat başında ekmek isteyen ve annelerinin memelerini emmeyi çabuk bırakmalarına bakılırsa sanki ağızlarında dişleriyle doğmuş güzel yaratıklardı. Sonuçta daha çok kazanmak amacıyla değirmeni bırakıp arabacılık işine atılmıştı. Ama şanssızlıklar bir türlü peşini bırakmamıştı. Hiçbir arabacı hayvanlara onun baktığı kadar iyi bakamazdı. Her zaman gözü onların üzerinde olurdu. Uykusuzluktan ölse bile diğer arkadaşları gibi arabada uyuklayıp hayvanların kendi başlarına yol almalarına meydan vermezdi. Her saat başı onlarla ilgilenirdi ve daima önde giden atın yanında yürüdüğünden tekerleklerin çamura ya da çukura saplanmalarını önlerdi. Ama bütün bunlara rağmen ne zaman bir araba devrilecek olsa bu mutlaka onunki olurdu. Gökten birkaç yağmur damlası düşse hayvanlar üşümesin diye bir baba ilgisiyle onların sırtlarını çuvalla örtmek için acele ederdi ve yağmurlardan dolayı bir hayvan üşütüp hastalanacak olsa bu muhakkak Batistinkilerden biri olurdu. Bu şekilde eyaletin bir köşesini diğerine bağlayan yollarda kötü yerlerde yiyerek, açık havada yatarak ve derin bir bağla bağlı olduğu ailesinin hasretini çekerek geçen birkaç yıllık yorucu bir çalışmanın sonunda Batist sadece zarar ettiğini ve giderek batağa saplanmakta olduğunu gördü. Beygirleri ölünce yenilerini satın almak için borca girdi. Şişkin şarap ya da yağ tulumlarını sürekli taşıması karşılığında kazandığını ya araba sahiplerine ya da at tüccarlarına yatırıyordu ve iflasın eşiğine geldiğini anladığı bir anda bu işi bıraktı. O zaman Sagunto yakınlarındaki bir araziyi kiraladı. Orası yüzlerce keçi boynuzunun boş gövdelerini bükerek ya da zeytin ağaçlarının tozlu ve yuvarlak başlarını yükselterek kök saldığı kızıl renkli, her zaman susuz ve kurak topraklardı. Hayatı kuraklıkla devamlı mücadele içinde geçiyordu. Hep gökyüzüne bakıyor ve ne zaman ufukta bir kara bulut belirse heyecanla titriyordu. 4 yıl boyunca çok az yağmur yağmış, ürün yetersiz olmuştu. Artık ne yapacağını, nereye gideceğini kestiremeyen Batist, Valencia'ya yaptığı bir yolculuk sırasında mükemmel birer beyefendi olan Don Salvador'un oğullarını tanıdı. Allah kendilerinden razı olsun. Bu güzelim toprakları yeniden eski haline gelebilmeleri için 2 yıl kira almamak üzere ona bırakmışlardı. Kulübeyle ilgili bazı söylentiler kulağına gelmişti. Bu güzelim toprakların ekilmemiş olmasının sebeplerini biliyordu. Fakat aradan uzun zaman geçmişti. Ayrıca açlık mantık tanımazdı. Bu topraklar hoşuna gitmişti ve burada kalıyordu. Don Salvador ile Barret amca arasında geçenlerin kendisiyle ne ilgisi vardı? Batist topraklarını seyrederek söylentilere kulak asmıyordu. Valencia'dan Sagunto'ya yaptığı yolculuklar sırasında kim bilir kaç kez gıptayla seyrettiği bu canım bahçelerin şimdi çiftçisi olacağını düşündükçe büyük bir heyecan duyuyordu. İşte toprak diye buna denirdi. Her zaman yemyeşildi. Yorulmak nedir bilmiyor, her yıl bağrından arka arkaya ürün veriyordu ve yüzeyini karmaşık bir atardamar ağı gibi saran sayısız sulama kanallarında hayat veren bir kan gibi günün her saatinde kızıl renkli su dolaşıyordu. Yeşil mendillere benzeyen küçük kareleri kalabalık bir aileyi doyuracak kadar verimliydi. Sagunto'da çektiklerini unutmamıştı. Gerçek bir susuzluk cehennemi olan o topraklardan şans eseri çabuk kurtulmuştu. Şans şimdi yüzüne gülmüştü. Haydi iş başına. Tarlaların durumu yürekler acısıydı. Toprağı iyice havalandırmak gerekiyordu. Ama azmin elinden ne kurtulabilirdi ki? Güler yüzlü, yuvarlak kafalı, geniş omuzlu, adaleli, sırım gibi bir adam olan Batist, ağır tulumlarla un çuvallarını kaldırmaya alışkın güçlü kollarını sıvadı. Zihni topraklarla öylesine meşguldü ki, komşuların kendilerini meraklı bakışlarla izlediklerini fark etmedi bile. Komşu kulübelerin bütün erkekleri, çocukları ve hatta kadınları yüzük oyun yapmışlar, sazlar arasından başlarını uzatarak onları seyrediyorlardı. Batist onlara aldırış etmiyordu. Bu merak doğaldı. Yeni gelen biri her zaman kuşkuyla karşılanırdı. Bu dostça olmayan tutumun ne anlama geldiğini o çok iyi bilirdi. Zamanla alışırlardı. Kim bilir, belki de Barret amcanın toprakları üzerinde 10 yıldır biriken bu sefaletin nasıl tutuştuğunu görmek için gelmişlerdi. Geldiklerinin ertesi günü karısı ve çocuklarının yardımıyla bütün asalak bitki örtüsünü yakmaya başladı. Çalılar ve dikenler alevler arasında boyunlarını bükerken külleri arasından yarı kavrulmuş iğrenç yaratıklar ve böceklerin kaçıştıkları görülüyordu. Kulübe duman bulutları arasında kayboldukça tüm bostanların öfkesi giderek daha koyu bir sessizliğe gömülüyordu. Toprak temizlendikten sonra Batist vakit kaybetmeden ekim işine başlamak istedi. Zemin biraz sertleşmişti. Fakat o tecrübeli bir çiftçi olarak önce evin yakınındaki bir alanı yavaş yavaş işlemenin yerinde olacağını biliyordu ve bütün ailenin yardımıyla toprağı havalandırma işine girişti. Komşular onların bu çalışmalarını alaya alıyorlardı. Ne aileydi doğrusu. Köprü altlarında uyuyan çingenelere benziyorlardı. Kazaya uğrayan bir geminin kalıntılarına tutunan kazazedeler gibi viran kulübenin orasını burasını tamir ederek saman çatısı çökmesin diye mucizeler yaratarak yaşamaya çalışıyorlardı. Önceleri farelerle sürüngenlerin barındığı, titizlikle süpürüp temizledikleri odalarına her tarafa aşınmış eski püskü mobilyalarını yerleştiriyorlardı. Babaları çalışırken ailenin diğer üyeleri de boş durmayıp sincaplar gibi devamlı hareket ederek bir işten diğerine koşuyorlardı. Karısı Teresa ile kızı Rosetta eteklerini bacakları arasına sıkıştırmışlar, ellerindeki çapalarla birer ırgat gibi toprağı eşeliyorlar ve sadece güneşten yanan terli alınlarına düşen saçlarını geriye atarken bir anlık dinlenme imkanı bulabiliyorlardı. Sırtındaki küfeyle devamlı olarak Valencia'ya giden büyük oğlu, oradan getirdiği moloz ve gübreyi kulübenin girişinde övünç duyulacak iki çalışkanlık anıtı gibi tepeleme yığıyordu. Ağırbaşlı ve çalışkan 3 küçük çocuk, ailenin durumunu idrak etmişçesine toprağı deşenlerin arkasından giderek yanmış çalıların sert köklerini topraktan söküp çıkarıyorlardı. Bir haftadan fazla süren bu ön hazırlık çalışması çok çetindi. Aile sabahtan akşama kadar kanter içinde kalıyordu. Zeminin yarısı kazılıp havalandırılmıştı. Batis toprağı tahta ile düzledikten sonra aileden biri sayılan vefakar ve gayretli beygirinin yardımıyla sürdü. Şimdi sıra ekime gelmişti. Zaten ekim döneminde Saint Martin 11 Ekim içindeydiler. Çiftçi açılmış toprağı 3 kısma ayırdı. En geniş kısım buğday içindi, en küçük alanda baklagiller, diğerinde de hayvanları için yem ekilecekti. Marut'u yani sevgili beygirlerini unutmamışlardı. Uzun ve zorlu bir deniz yolculuğundan sonra bir limana ulaşan birinin duyduğu sevinçle aile ekim işine girişti. Artık güvenli bir gelecek onları bekliyordu. Bostanlar ve bahçelerin toprağı insanı aldatmazdı. Bütün yılın ekmeği buradan çıkacaktı. Tohumların ekimini bitirdikleri akşam tarlanın kenarındaki yoldan her tarafları toz toprak içinde birkaç koyundan oluşan bir sürünün onlara doğru gelmekte olduğunu gördüler. Koyunlar tarlanın sınırında durmuşlardı, tarlaya girip girmemekte tereddüt ediyorlardı. Onların arkasından yüzü kırış kırış olmuş, gözleri çukura batmış, ağzının etrafında derin çizgiler bulunan bir ihtiyar geliyordu. Elindeki değneği öne doğru tutarak araziyi tanımaya çalışıyor ve güvenli adımlarla yürüyordu. Bütün aile dikkat kesilmişti. 2 haftadır bu topraklara yanaşmaya cesaret eden ilk oydu. Adam koyunların durduklarını fark edince ilerlemeleri için bağırdı. Batist bu dedenin önüne çıkmak için ona doğru koştu. Geçemezdi, arazi artık ekiliydi. Yoksa bilmiyor muydu? Tomba amca bir şeyler duymuştu. Fakat 2 hafta önce sürüsünü otlatmak için Kara İkset deresine götürmüş ve bu topraklar aklından çıkmıştı. Gerçekten şimdi ekili miydi? Ve yaşlı çoban, bütün bostan halkının imkansız kabul ettiği bir şeyi başaran bu baba yiğidi, hemen hemen hiç görmeyen gözleriyle seçebilmek için başını öne doğru uzatıyordu. Bir süre konuşmadı, sonunda üzüntülü bir sesle mırıldandı. Çok kötü. Gençken kendisi de onun gibi gözünü daldan budaktan sakınmayan atak biriydi. Söylenenin hep aksini yapmaktan zevk alırdı. Fakat düşmanlar çok olunca bu çok kötüydü. Kötü bir işe bulaşmıştı. Bu topraklar zavallı Baret'in başına gelenlerden sonra lanetlenmişlerdi. Kendisine inanmalıydı. Yaşlı ve tecrübeliydi. Başına bir felaket gelebilirdi. Ve çoban sürüsünü çağırdı. Onları yola doğru sürdü. Uzaklaşmadan önce harmaniyesini arkaya attı. Etleri çekilmiş kollarını kaldırarak, felaketi önceden görüp haber veren bir büyücü gibi Batiste seslendi. İnan bana oğul, burası sana felaket getirecek. Bu karşılaşmadan sonra bostan halkının öfkesi daha da arttı. 10 yıl boyunca sürüsünü o topraklarda sakin sakin otlatan Tomba amca artık oraya giremeyecekti. Ekili bir alana hayvan sokmaya kimsenin hakkı olmadığını düşünen yoktu. Sadece çobanın hakkından, gençliğinde Fransızları tepeleyen, dünyayı dolaşmış, ağzından yarım yamalak çıkan tavsiyeleriyle çevresinde batıl inanca varan bir saygı uyandıran bu ihtiyarın sürüsünü otlatma özgürlüğünün sınırlandırılışından bahsediyorlardı. Batist ile ailesi toprağın tohuma iyice doyduğunu görünce artık kulübeyle ilgilenmenin zamanı geldiğini düşündüler. Toprak üzerine düşeni yapardı. Artık biraz da kendilerini düşünmeliydiler. Batist, bostanlara geldiğinden beri ilk kez tarlaların başından ayrılarak Valencia'ya gitti. Şehirlilerin işe yaramaz diye attığı ne kadar çer çöp varsa hepsini arabasıyla toplayıp getirdi. Bu adam gerçekten şanslı bir karıncaydı. Oğlu Batistet'in, Batist'in küçültülmüş şekli Batistecik. Daha önce kulübenin girişinin her iki yanına yığmış olduğu kümeler babasının seferleriyle daha da büyüdü. Gübre yığını arttıkça kulübenin önünde bir savunma perdesi oluşuyordu. Biraz ilerisinde yüzlerce kırık tuğla, kurtlanmış tahta parçaları, tahrip edilmiş kapılar, parçalanmış pencere kasaları, şehrin tüm yıkıntılarının artıkları dağ gibi yığılmıştı. Bostan halkı bu çalışkan karıncaların kulübeyi nasıl büyük bir beceri ve çabuklukla tamir ettiklerini hayretler içinde görüyordu. Kulübenin damı onarılmış haliyle dikkati çekiyordu. Yağmurlarla çürümüş tavan kirişleri sağlamlarıyla değiştirilmiş, eğik 2 düzlemin üzeri yeni bir saman örtüsüyle kaplanmıştı. Hatta çatının her 2 köşesindeki küçük tahta haçların yerine Batist'in çakısı tarafından ustalıkla yontulan yenileri konmuştu. Civarda çatısı böylesine gösterişli bir başka kulübe daha yoktu. Barrett'in kulübesinin onarıldığını, damının saman örtüsünün yenilendiğini gören komşular bunu kendilerine karşı bir meydan okuma olarak kabul ediyorlardı. Çatıdan sonra sıra konutun alt kısımlarına gelmişti. Valencia'nın süprüntüleri nasıl da işe yarıyordu. Yarıklar kapanıp duvarların sıvası da tamamlanınca karısıyla kızı el ele vererek kulübeyi bir güzel badanaladılar. Maviye boyanmış yeni kapı aynı renkteki pencerelerin anası gibi görünüyordu. Baptiste, kadınlar akşam üzerleri dikiş dikerek otursunlar diye çardağın altındaki toprak zemini kırmızı tuğlayla döşedi. Bostandaki tüm haylazların çöplüğü olan kuyu bir hafta süren zahmetli iniş ve çıkışlar sonunda temizlenerek eski haline geldi. Tertemiz, serin su, kuyunun yosun tutmuş ağzından çıkarken makaranın neşeli gıcırtıları sanki komşularla alay edercesine çevrede yankılanıyordu. Komşular hırslarından çatlıyorlardı. Hırsız herif, başkalarından topladığı malzemelerle nasıl da çalışıyor, bu adam sihirli iki değnek gibi güçlü kollarıyla hangi işe sarılsa onu anında bitiriyordu. Geleli iki ay olmasına rağmen topraklarından ancak 5 ya da 6 kez ayrılmıştı. Her zaman orada işinin başındaydı ve Barrett'in kulübesi eski efendisinin elindeyken hiç bu kadar gösterişli ve gülümser olmamıştı. Eskiden kırık dökük kamışlardan oluşan avlu çitinin yerinde şimdi kerpiç ve tahtadan beyaz duvarlar vardı ve üzerinde sarı tavuklarla kırmızı başını şişinerek kaldıran bir horoz geziniyordu. Kulübenin önündeki tuğlayla çevrili bölmelerde sarmaşıklar ve gündüz sefaları yetişiyordu. Pencerelerin önündeki sıraların üzerine saksı yerine geçecek şekilde maviye boyanmış toprak kaplar konmuştu ve yarı açık kapının aralığından ne olacak gösteriş budalası, raflar üzerine yerleştirilmiş çini kaplar ve göbekleri sırlı yeşil testiler görülüyordu ve bunlar da cüretkar yansımalarla yoldan geçenlerin gözünü alıyordu. Komşular giderek kabaran bir öfkeyle soluğu pimentonun yanında alıyorlardı. Buna izin verilecek miydi? Pepeta'nın belalı kocası acaba ne yapmayı düşünüyordu? Pimento söylenenleri bir parça kararsızlıkla kafasını kaşıyarak dinliyordu. Ne mi yapacaktı? Hiç hakkı olmadığı halde o topraklara ekmek cesaretini gösteren o yabancıya bir çift lafı olacaktı. Ona aptallık etmemesini, vakti varken memleketine dönmesini söyleyecekti. Zira burada yapabileceği bir şey yoktu. Onu kendi meskeninde tehdit etmek olmazdı. Bu göz göre göre aptallık olurdu. Tedbirli olmalı ve onun çıkmasını beklemeliydi. Kısacası biraz sabretmek gerekiyordu. Barrett'in toprağına ektiği buğdayı ve baklayı bu herifin kaldıramayacağına dair onlara garanti veriyordu. Bu işi onun yerine şeytan yapacaktı. Yabancıların o kahrolası topraklarda gerçekleştirdikleri yenilikleri dikkatle izleyen ve mahvolacakları anı iple çeken komşular Pimento'nun sözleriyle yatışıyorlardı.